Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, 1-2 dakika geciktim, özür diliyorum onun için. Bir şey okuyordum da, ona takılınca kaldı maalesef bugünkü yayınla alakalı bir şey. Siz yayını Periskop izleyicileri aşağıdan paylaşın. Ben de sosyal medyadan, Twitter'dan davet edeyim herkesi. Çağıralım, hep beraber konuşalım. Bugün bir eskilerin deyimiyle seneyi devriye yapacağız. Kutlayacağız. Kutlanmaz tabii, hastalığın kutlanmaz ama bir anma yapacağız. Şunun için bir anma yapacağız. Bugün Türkiye'de ilk resmi koronavirüs vakasının kabulünün yıl dönümü. Hani böyle bir şeyin düşman işgalinden kurtuluşu gibi anons etmek zorunda kaldım ama değil, derdim o değil. Geçen sene 2020 yılında 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece yarısı saat böyle yarım civarında Sağlık Bakanı, kendisinin hekim olduğu yönünde söylentiler var. Çok emin değilim, zannetmiyorum ama o televizyonlarda herkesin bir anda karşısına zobarat diye çıkmıştı ve kameralara şöyle bir açıklama yapmıştı. İşte bir vaka görüldü, yurt dışı temaslı bir vaka ailesiyle birlikte karantina altına alındı falan filan. Bunun ardından da eskilerin deyimiyle olaylar gelişti. Hani eski kötü televizyon dizilerini anlatmak için tanıtımında böyle yazarlardı eskiden. Bir şey olmadığı için dizinin içinde anlatılacak bir numara da olmayınca ve olaylar gelişir derdi. Olaylar gelişti. Ben de istedim ki bugün biraz hatırlayalım ya. Çünkü Türkiye, dün hani konuştuk ya, epeyce de uzun konuştuk hatta. Bir yalanlar labirentinden bahsediyordu, hatırlıyor musunuz? Rıza Türmen kitabında. Yalanlar labirentinden. İşte o yalanlar labirentinin içinde kaybolmayalım istedim. Çünkü yüksek sesle söylendiği zaman, bağırarak söylendiği zaman, toplum baskı altına alındığı zaman bir şeyler olmamış gibi davranılabiliyor Türkiye'nin. Oysa olan biten bu değil. Yalan bu. Bir, bu kriz iyi yönetildi mi? Başlangıcında Sağlık Bakanı'na, ki hekim olduğu yönünde söylentiler var dediğim gibi, zannetmiyorum ama hekim olsa Hipokrat yeminine bağlı olurdu. Bugün de birinci yılında kameraların karşısına çıkacak. Nasipse göreceğiz. Soruların karşısında ne cevap verecek? Göreceğiz. Ama ben sorumu bugün bir kez daha tekrarlayacağım. Ve yayınlarda artık o rutin bir yer alacak. Sürekli olarak Sağlık Bakanı'na soracağım bu soruyu. Çünkü bu benim demokrasiye inanan bir yurttaş olarak hem vazifem hem de hakkım. Ben soracağım. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Hipokrat yemini gereği kardeşleriniz olarak görmek zorunda olduğunuz hekimler ölüyor, kardeşleriniz ölüyor. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü ağzınızı açıp tek kelime söylemiyorsunuz partinizin kongrelerine. Bu ayın sonunda tekrar var Ankara'da. Ve anonsu yapıldı AKP Genel Başkanı tarafından. Yapıldı böyle lambur lumbur, herkes gelecek, toplu olarak orada yapacağız, konuşacağız falan diyerek. Ben de Sağlık Bakanı'na sormaya devam edeceğim. Size de aynı şekilde tavsiyede bulunmak istiyorum. Bence siz de sorun. Sağlık Bakanı'na açılan kredi, özellikle o gün hani Covid-19'dan bahsederken bütün dünyanın daha erken tanıştığını söylememiz gerekiyor. Hatta bir takım teorilere göre ilk açıklanan yılbaşı gecesinde, 31 Aralık'ı 1 Ocak 2020'ye bağlayan gecede değil de aslında ondan 3-4 ay önce de vakanın tespit edildiği ama adının konup tanılanamadığı falan söyleniyor. Ama dünya o yılın başında tespit etmişti ve herkes dedi ki, Sağlık Bakanı böyle bir açıklama yaparak Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlar olduğunu, bir planlama yapıldığını ve o planlamayla birlikte insanların rahat olması gerektiğini söyledi. Tamam kardeşim, biz emin ellerdeyiz. Hatırlayın o günleri ve anlatılan şeyler hepimize aynını vaat etti. Denildi ki emin ellerdesiniz, rahat olun. Biz bir ulusal bilim kurulu oluşturduk. Hatta bilim kurulunun yanında bir de sosyal kurul oluşturduk ki toplumsal kurul. Onlar da işin sosyal politika boyutunu belirleyecek. Bu sadece çünkü tıp bilgisiyle yönetilebilecek bir kriz değil. Bütün dünyaya egemen olduğuna göre bunun sosyal politika ayağı da olmak zorunda. Merak etmeyin, biz onu da, yani biz tıplısını bulduk, sosyal politikalı bölümünü arıyorduk o dönemde. Bir yıl geçti üzerinden. Ve şöyle kabaca bir toparlama yaptığımız zaman bugün Türkiye'de resmi rakamlarla, bakın bunun altını ısrarla çiziyorum çünkü Şunu çok iyi biliyoruz ki hepimiz Türk Tabipleri Birliği'nin hastanelerde, sağlık ocaklarında, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan hekimlerden derlediği çalışmalara göre bu rakamlar yalan. %100 yalan. Biliyoruz. Ama %100 yalanın yalana oranlanmış bölümünün ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün kabaca 30 bin insan kaybetmiş durumdayız bir yıl içinde. 30 bin insan ve bu 30 bin insanın içinde yaklaşık yine 2,8 milyon vaka tespit edildiği söyleniyor. 30 bin insan kaybettik, 2,8 milyon vaka. Şunu hatırlamanızı özellikle rica ediyorum. Biz salgının ilk dönemlerinde tek bir sayı görüyorduk. O sayıda deniyordu ki işte Covid ile ilgili rakam şudur, hemen geçiliyordu. Sonra denildi ki, çünkü artık yalanla baş edilemeyecek hale geldi. Bizde öyle bir rakam açıklanıyordu ki, mesela bizde söylenen rakam günlük Covid tespiti. Bugün hani 13 binlere dayandık ya. O zaman günlük Covid tespiti mesela 750 kişi, 800 kişi, 1000 kişi, 1200 kişi falan. En son Dünya Sağlık Örgütü bir gün dedi ki, kardeşim yalan söylüyorsunuz ve biz sizin verilere kapattık. Biz sizin verilerinizi dünya ölçeğinde kullanmıyoruz artık. Çünkü uyduruyorsunuz. Net bir şekilde uyduruyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Bunun üzerine yine aynı Sağlık Bakanımız, ki dediğim gibi hekim olduğu yönünde söylenti var ama ben inanmıyorum kendi adıma, zannetmiyorum. Hekim olsa böyle davranmaz. Sosyal medya diliyle hekim olsa duramaz. İnsan kardeşleri öldürülürken durabilir mi ya? Mümkün değil. Duramaz. Bence değil. Bir gün yine bir bilim kurulu toplantısından sonra çıktı kameraların karşısına, dedi ki biz tablodaki verileri değiştiriyoruz. Nasıl değiştiriyorsunuz? Bundan sonra vaka sayısı ayrı, hasta sayısı ayrı. Haklı olarak öncelikle hekimler bağırdı. Dediler ki, yuh, nasıl ayrı olur ya? Sizin dedi vaka dediğiniz vaka. Hasta dediğimiz, hasta dediğiniz tanılanarak tedavi altına alınmış insan. Bütün hekimler hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Bilim kurulu üyeleri hariç. Onlar derdüstü, muradüstü bir hayat yaşıyor. Ben anlamıyorum nasıl bir kafa. Yani nasıl bir yaşam sürdükleri konusunda hiçbir fikrim yok benim onların. Ama hani Sağlık Bakanı ile ilgili söylediklerim onlar için de geçerli çünkü. Eğer hekim olsalar orada duramazlar. Kardeşleri ölürken, tıp mensubu insanlar ölürken onlar orada duramazlar bu saçmalığın içinde. Yani atınızı iade edeyim, tımarını da birazdan vereceğim diyerek ayrılmaları gerekiyor. O kongreler yapıldığı müddetçe. Onlar dışında bütün hekimler Türkiye'de isyan etti. Ve dediler ki ya böyle bir saçmalık olmaz kardeşim. Dalga mı geçiyorsun sen? E o zaman nasıl yapacağız? Burada açıklanan verilerle ilgili biz dünyaya nasıl uyum sağlayacağız? Cümle buydu, unutmayın. Vaka dediğiniz vaka, hasta dediğiniz tanılanarak hastanede tedavi altına alınmış insan. Biz gerçeğin ne kadar uzağında tutulduğumuzu ilk kez o gün gördük. İlk kez, ilk ağızdan itiraf edildi çünkü. Denildi ki ben seni sallamıyorum. Ya ben kafama göre bir düzen oluşturdum. Günlük sana bunu açıklayacağım. Günlük açıklayacağım. Ya işine yarar yaraması. Pık, salla yani. Kullanacaksan kullan. Bana ne? Sonra salgın bir kademe daha devam etti. Artık böyle Türkiye'de önlem alınıyor mu, alınmıyor mu, insanların anlamadığı bir gün, bir yaz günü, bir akşam artık böyle toplumun sıkıştığı hissedildiği anda denildi ki sıkı yönetim ilan ediliyor. Sıkı yönetimi ne oldu? Sokağa çıkma yasağı. Kardeşim gece saat 10, dalga mı geçiyorsun? İnsanlar evine alışveriş yapmamış. Evde belki yiyecek bir tane ekmek yok. Para olmadığından değil lan, de ki insanların parası var, kulağımdan damlıyor, çok zenginler. Çok zenginler, paradan kudurmuş durumdalar. Saat 10, kafa mı yapıyorsun sen? Bir anda sokaklar lebalep doldu. Üst üste insanlar alışveriş yapmaya çalıştılar. Hani ertesi sabah sıkıyor, yani sokağa çıkmaya ilan ediliyor kardeşim. Dalga geçilecek bir yönü yok. Ve salgın bir posta da orada yayıldı. Herkes birbirinin üstüne çıktı çünkü gecenin köründe. Ve bunun üzerine biz salgının ilk siyasi sonucunu gördük. İçişleri Bakanı dedi ki ben oynamıyorum. Hoppala, nereden çıktı? Burada yapılan hata benimdir. Ben ayrılıyorum. Nereye gidiyorsun? İyiydik, oturuyorduk. Hatta ülke olarak, çalışanlar olarak siz oturuyordunuz. Hiçbir şey yapmıyordunuz. Otursaydınız, oturmaya devam etseydiniz. Yok öyle bir şey olmadı. Dedi ki ben gidiyorum. Salgının ilk sosyal medya kampanyasını gördük. Troll ordusu hücum etti. Senin neyi Süleyman Soylu falan diye yardırdı bir anda. İnsanlar ya kardeşim canımızla boğuşuyoruz, saçma sapan hareketler yapmayın diyemediler. Bilim kurulu yine hiçbir şey demedi. Onlar yatıyor. Onlarınki ayrı bir kafa. Ayrıca değerlendirmek lazım. Bilim kurulu bir şey demedi. Hekimler bağırdı yine. Dediler ki birader biz ölüyoruz. Sen dalga mı geçiyorsun? İnsanlar ölüyor ya. Sen sosyal politika alanında başarısızsın. Evet bu sokağa çıkma hikayesinde büyük çuvalladın. Bana ne senin siyasi kariyerinden? Süleyman Soylu burada kendine bir siyasi kariyer inşa etti. Çünkü arkasından dökülenlerle birlikte gitme seninleyiz yanındayız falan filan diye bağıran insanlarla AKP içinde kendine başka bir siyasi kariyer alanı çıkarttı o. Biz ölmeye devam ettik. Hiçbir şey değişmedi. Yaz dönemi geldi. Zaten salgının ilk duyurusunun üzerinden geçmiş böyle bir tuhaf bir zaman, 3 ay, 3,5 ay gibi bir zaman. İnsanlar yaz tedbirleriyle birlikte biraz gevşediler. Deniz kenarları tıklım tıklım olmaya başladı. Mesela Bodrum'un belediye başkanı, Datça'nın belediye başkanı, Fethiye'nin belediye başkanı bağırmaya başladı. Gelmeyin, Allah'ını seven gelmesin. Çünkü bizim burada öyle bir imkanımız yok. Yani ne hastanemiz size yetebilir, ne buradaki sağlık imkanlarıyla işte mesela 3 tane ambulansımızı çıkarttığım zaman sizi olsa bile o hastaneye yetiştirebilirim. Allah'ını seven gelmesin. Kimse sallamadı tabii. Herkes birbirini çiğneyerek tatil beldelerine akın etti. Bir posta da orada patladık biz. Çünkü o insanlardan bir grubu geri döndü. Geri döndüler ve büyük şehirlerde hastalığı yaymaya başladılar. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Sağlık çalışanları sadece bağırdı diye anıyorum. Çünkü gerçekten bunu yaptı insanlar. Bir yandan ölürken, hani daha net ifade edilemez bu gerçek. Bir yandan ölürken, diğer yandan da insanlar lütfen sağlığınızı korumamıza izin verin ama bunun için siz de bir şeyler yapın diye bağırmaya devam ettiler. Hastanelerdeki doluluk oranları delirdi. Yoğun bakımda artık yatacak yer kalmadı. Bütün özel, genel, tüzel, ne özeli, genel hastaneler falan açıldı. Herkes yoğun bakımlar lebalep dolmaya başladı. İnsanlar anladılar mı, anlamadılar mı? Doğrusunu isterseniz ben çok bilmiyorum ama ölümlerin büyük bir bölümü o dönemde oldu. Hani bugün deniyor ya 30 bin civarında insan kaybettik. 2,8 milyon tespitli, 2 milyon 810 bin civarında bir şey yanlış hatırlamıyorsam. O tespitin içinde 30 bin insanın çok büyük bir bölümünü, resmi rakamlarla anlatılan bölümünü o dönemde kaybettik. Ama tam yine o dönemde bir karar daha duyduk biz. Denildi ki, ya insanlar konuşuyorlar artık çünkü. Ya kardeşim bak, vakit namazları için camiye gelmeyin. Gelmeyin. Cuma namazı. Gelebilirsiniz. Hep beraber şunu sorduk bu yayınlarda da. Ya kardeşim, bu virüs gün mü takip ediyor? Buna mı inanmamızı bekliyorsun sen? Ha bu arada unuttum. Bu arada gece restoranı, otu, çöpü, lokantası alayı kapandı zaten. Çünkü oralardan bulaşıyor. İnternet kafe, kahve, kafeler hepsi kapandı. Denildi ki devam edebilirsin. Bunun üzerine bir Ayasofya açılışı yaşadık biz. Ve insanların gözüne baka baka, hepimizin gözünün içine baka baka denildi ki 300 bin kişi akın etti Ayasofya'nın ibadeti açılışına. Muharrem İnce'yi gördük mesela. Orada yer bulamamış ama yanda boynunu bükmüş. Zehra Zümrüt Selçuk gibi böyle dururken fotoğrafını paylaştı. Orada yer bulamadık ama cumamızı burada eda ediyoruz diyerek. Mesela onu gördük. Burada da salgının ilk kez din boyutuyla karşılaştık. Öyle bir virüsle karşı karşıya olduğumuz söylendi ki bize COVID-19 dine çok saygılı. İslam dinine saygılı, özür dilerim. Yani Avrupa'da kafir dünyasında lakır lakır yayılıyor. Herkes çatır çatır ölüyor. Bizde yok. Bizde yok. Buna inanmamızı beklediler. Bu aslında o dönemden uyanmamız lazımdı. Gelen kongreler dönemi için kendi kitlesini dik tutmak üzere iktidarın bulduğu bir metottu. İnsanlar hepimiz zannettik ki açık yüreklilikle itiraf ediyorum. Şunu düşündük biz. Denildi ki kendi kitlesini dip dibe tutabilmek, saflarını kaybetmemek için böyle bir yöntem bulundu. Halbuki bu bir hazırlıkmış. Sonrasında hani bu hikayenin sonunda geleceğimiz yerde kongreler bölümünü diri tutan yer orasıydı aslında. Tam bunlar yaşanırken işte Ayasofya'yı açtık, ibadet 300 bin kişi aktı falan filan. Bütün bunları konuşurken Türkiye yepyeni bir gerçekle tanıştı. Aşı söylentisi başladı. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde aşıların bulunduğu duyurulmaya başlamıştı. Bir yandan işte Ruslar çıkarttılar aşılarını, Fransızlar çalışmalarından bahsetti, İngilizler çıkarttı. İngilizler dedi ki Oxford'la Ruslarınkini birleştirelim daha güzel olur bizimki. Onlar onun üzerine çalıştılar. Amerika'dan bir aşı duyurusu geldi. Bizde bu arada hiç bitmeyen 8 tane aşı çalışması var. 8. Unutmayın yani bu yaz sonu itibariyle mesela muhteşem Sanayi Bakanımızın söylediği gibi yaz sonu uzay çalışmalarında da ilk roketimizi ateşleyeceğiz. Biz de hep aynı geyik devam etti. Aşı çalışmalarımız sürüyor. Sürüyor. Sürmekte. Sürdüğünü söyleyebiliriz. O aşı kimdir, nedir, nereden çıktı, hangi insan evladı çıkartıp bize koyacak, zaman nedir? Hiçbir fikrimiz yok. Bütün bu çalışmalarla aşı söylentilerinin içinde bir gün yine Sağlık Bakanı çıktı. Doktor olduğunu söylüyorlar ama ben inanmıyorum. Yani hekim olsa böyle davranmaz çünkü. Çıktı dedi ki aşımızın takvimi belli oldu. Tarih 11 Aralık. 11 Aralık günü. Burada çünkü ertesi gün yayın yaptık. Dedi ki aşımızın takvimi belli oldu ve takvimin içindeki bizim belirlediğimiz programa göre Ocak ve Şubat aylarında dağıtıldı. Toplamda 50 milyon doz aşıya ulaşacağız. Takvimi de belirledik aşılama sıralamasını. Rahat olun. Rahat olalım. Evet, 11 Aralık'a geldiğimiz için aradan geçmiş koskoca 9 ay. İnsanlar dedi ki lan 9 ayda bir şekilde devam ettik ya. Dur bakalım hayırlısı. Aşıya da kısmetse ulaşacağız. Bir gün yine bir duyuru yapıldı. Denildi ki 3 milyon doz aşı geldi. Televizyonlar, haberimin televizyonları langır langır yayınlara bağlandılar. İşte inen uçak. Bunda 400 bin doz var, öbüründe 800 bin doz var. Geliyor, akıyor maşallah falan diye böyle. 3 milyon doz aşı çıktı ortaya. Ve denildi ki biz başlıyoruz aşılama programımıza. Aşılama takvimimiz içinde işte öncelikli olarak kronik hastalığı olanlar, işte çok yaşlı olanlar, sonra o kademe kademe aşağı indirildi falan filan. 80 yaş üzeri, 85 üzeri falan. Yorulmayın bir dakika. Uzaylı kozmosumuz yorulmak yok. Yorulursak yalana teslim oluruz. Hatırlayacağız. Bunun panzehiri hatırlamak. Unutmayacağız. Aklımızdan çıkartmayacağız. Yalanların hepsini tek tek duyacağız ki bugün birinci yılında kameraların karşısına çıkacak olan Sağlık Bakanı'nın gözünün içine baka baka siz hiç utanmadınız mı? İstifa etmeyi düşünmüyor musunuz? Diyebilsin bir gazeteci. Unutmayacaksınız. Sosyal baskıyı siz oluşturacaksınız. O uçağın içinden dağılanlarla birlikte aşılama programı başladı ve denildi ki bize aşılama takvimi çok sağlam bir takvim. Türkiye'nin dört bir yanında aşılama başlayacak. Bizim korkunç, müthiş bir yeteneğimiz var. Sağlık ordusunun nasıl çalıştığını Türkiye'de biliyoruz. Canını dişine takmış zaten. O gün 9 aydır çoluğunu, çocuğunu, sevdiklerini görmeyen insanlar eyvallah dediler buna. Bir tur daha çalışmaya başladılar. Artık maske takmaktan halat gibi izler oldu suratlarında hepsinin. Normal nefes almayı unuttu insanlar. Arkadaşları öldü. Dibinde insanlar öldü. Ama bakmadılar, çalışmaya devam ettiler o insanlar. Sonra üzerinden bir zaman geçti. Bir gün Sağlık Bakanı yine çıktı. Bu arada fark ettiniz mi? Milletin Bakanı'ndan hiç bahsetmiyorum. Bir önemi yok çünkü. O da ne yaptığının farkında değil. Saçma sapan işlerle uğraşıyor. O yüzden direkt bırakalım. Hani okullar açıldı, açılmadı falan filan. Geçin bunları. Sağlık Bakanı bir gün çıktı. Yine bir Ulusal Bilim Kurulu toplantısının ardından. Bir çarşamba günü yine. Dedi ki biz aşılamada çok iyi gidiyoruz. Hatta dünyanın çok çok ötesindeyiz. Dünya değerlerine baktığımız zaman bizim sağlık ordumuz aşılama takvimi konusunda prensiplere tıkır tıkır uyuyor. İnsanüstü bir gayretle çalışıyor. Günde 1 milyon hatta 1,5 milyon hatta hadi lan sana son olur 2 milyon aşıyı yapacak kudrete sahibiz. İş ki aşı bulunsun. Hep beraber çöktüğümüz gün o gündü. Ertesi sabah burada yine konuştuk perşembe sabahı. Dedik ki ya hakikaten artık İğrençleşiyorsunuz ya. Gerçekten iğrençleşiyorsunuz. Söylenecek bir şey yok. Hani aşımız vardı bizim? Hani 50 milyon doz aşımız vardı kardeşim? Sen söyledin, ben söylemedim. Ben sordum. Bu arada aşıyla ilgili belirlenen 1 milyon doz, 12 dolardan aldın, almadın, bütün bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Hepsini. Dedi ki biz aşı yapabiliyoruz. Çok iyiyiz. De aşı yok. Aşı yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Sonra aile hekimlerinden, sağlık ocaklarından tek tek haberler gelmeye başladı. Bize gelen talimat şu, randevu aralıklarını açın. Bugün Türkiye'de yine resmi rakamlarla toplam aşılama oranının ikinci dozunu da tamamlamışlar açısından bakıldığı zaman Yani nüfusun kabaca, çok kabaca %2'sine ulaşmak üzere olduğunu, %1,5 civarında olduğunu söyleyebiliriz. O %1,5 kim? Bak, önemli bir bölüm de bu. Çünkü bu arada biz okulları açtık. Yüz yüze eğitim başladı. Lambur lumbur daldı çocuklar. Gelin, biz gerçi eğitimini online vermiştik ama sınavını yüz yüze yapacağız. Yapıştırdı. Öğretmenler, sorduk işte burada. Sorduk. Dedim ki ne zaman yaptınız öğretmenleri aşıya? Köy öğretmenlerinin bir kısmından haber geldi, dediler ki bizde yapıldı, 15'inden beri yapılıyor. Ama mesela bizde de ücretli öğretmenleri aşılamadılar. Yani aynı sınıfın içine giriyor insanlar. Onlar aşısız. Diğerleri, onlar aşılı. İyi ama çocuk aynı çocuk, o aşısız. Ya evinden getiriyorsa? Ücretli öğretmen ölebilir mi? Tıpkı müzisyenleri gibi bu ülkenin. İntihar mı etsin yani onlar? Bunlar konuşulmadı Türkiye'de. Bu arada siyasi mesajlar katmerlenerek devam etmeye başladı ve hep birlikte yeni bir tanım duyduk. Lebalep dolu salonlar. Kimdi o salonlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongrelerinin yapıldığı salonlar. Karadeniz çizgisi üzerinde Artvin'den başlayarak işte Artvin, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun, arada Giresun'u atladım. Giresun 6 il artık patladı. Kelimenin tam anlamıyla patladı hem de. İnsanlar da virüsün bulaşma hızı, bulaşma yoğunluğu falan korkunç bir boyuta geldi. Herkes kabul etti. Ama AKP'nin orada kongre yaptığını bir insan evladı çıkıp söyleyemedi Adalet ve Kalkınma Partisi içinden. Sağlık Bakanı'na bu soru sorulmadı mı? Soruldu. Soruldu. Dedi ki o arada ondan öncesinde çok daha büyük çuvallamıştı. Onu düzeltmeyi tercih etti. Çünkü katıldığı bir cenaze töreninde, aa onu unuttum. Bu arada mesela insanlar annelerini, babalarını, çok sevdiği insanları 30 kişiyi geçmemek ve sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla ancak definlere şahit olabildiler. Hatta bazılarında o da olmadı. Apar topar belediye görevlileri tarafından gömüldü insanlar. Buna rağmen bir takım tırnak içinde din büyüklerinin, kim olduklarını bilmiyoruz, kerametleri kendinden menkul hepsinin, iktidarın sevdiği insanların cenazeleri falan ana baba günü yapılıyordu. Ama üzerine kongre bindi. Kongre binince biz zannettik ki bütün toplum diyecek ki çüş artık. Bir kısmı demedi, sallamadı, gülmeyi tercih etti onlar. Oradan o kongre salonlarından çıkan insanların hep beraber hepimize bu hastalığı bulaştıracağını falan görmezden gelmeyi tercih etti. Çıktılar dışarı onlar çünkü. Bu illerle birlikte yaygınlık iyice arttı ve bugün geldiğimiz yerde günlük 13 bin vaka limitindeyiz. Artık saklanabilecek bir bölümü yok. Fark ettiyseniz Sağlık Bakanlığı da saklamıyor zaten. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Çünkü artık o vaka tablosunun içinde verinin olduğu yere insanlar bakmamaya başladı. Yetişkin yoğun bakım doluluk oranı %66'ya yaklaştı. Bir yıl geçtiği için unutmuş olabilirsiniz. Onu da hatırlatayım istedim bu yayının içinde. Denilmişti ki Sağlık Bakanı da, ki doktor olduğu söyleniyor, ben zerre kadar inanmıyorum. Hipokrat yeminine sadık kalırdı eğer öyle bir şey olsaydı. Kendisinin de söylediği gibi yoğun bakımlarda doluluk oranının tespitinde zaten 3'te 2 oranı uygulanır denilmişti bize. Yani %66'ya geldiysen yoğun bakım doludur. Artık yoğun bakım doludur. İnsanların yatırılabileceği bir yatak yoktur demek. Biz şu anda oradayız. Ve her gün Sağlık Bakanlığı bu rakamı açıklamasına rağmen sessiz kalıyor insanlar. Ulusal Bilim Kurulu haftada bir gün toplanıyorlar. Acayip çalıştıkları söyleniyor. Mesela onlardan bir tanesi denildi ki, yani bu açılmalar kapanmalarla ilgili vallahi bize de bir şey söylemiyorlar. Gönül rahatlığıyla söyledi bunu. Hani sen o zaman orada ne yapıyorsun denildiğinde hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Herkes bekliyor, çalıştıkları söyleniyor. Eminim çalışıyorlardır da. Ama ne işe yarıyor derseniz hiç kimse hiçbir işe yaramıyor. Bugün Çarşamba. Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba. Ve tam bir yıl önce bugünü yarına bağlayan gece yarısında yarım saat geçmişti. Sadece yarım saat geçmişti. Sağlık Bakanı çıktı. Doktor olduğu söyleniyor ama dördüncü söyleşim. Ben kesinlikle inanmıyorum. Hekim olsa şu anlattıklarımın karşısında duramazdı. Gerçekten Hipokrat yeminine bakar, ağlar ve istifa ederdi. Sanırım değil kendisi. Çıktı ve dedi ki ilk tanılı vakamızı açıklayacağız. Yurt dışı bağlantılı, yurt dışı ne denir? Yurt dışı temaslı. Kendisiyle birlikte ailesi de karantina altına alındı. Biz bir yıldır karantina altındayız. Toplumun bir kısmı uyudu, bir kısmı uymadı. Bir kısmı sahillere koştu, bir kısmı birbirinin sırtına çıktı, deve güreşi yaptı. Evet, ama sonuçta büyük bölümüyle resmi rakamlarla 30 bin insanımızı kaybettik biz. 2 milyon 800 bin civarında tespitli vakamız var. Yalan olduğunu iki rakamını da çok iyi biliyoruz. Çünkü başta açıklanmayan bölümleri düşündüğümüz andan itibaren bambaşka bir yere geliyor bu hikaye. Ve bugün, çarşamba günü, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca kameraların karşısına çıkacak. Ne anlatacak? Vallahi şu anlattıklarıma bakacak olursanız söyleyecek çok bir şeyinin olmaması gerekiyor. Ama şiirsel cümleler kurarak, Türkçe'yi mekte makta çakmasıyla, hakikaten kötü davranarak bir şeyler anlatacak adım kadar eminim. İstifa edecek mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Çünkü demin de söylediğim gibi, hani şu yarım saatlik yayın içinde anlatmaya çalıştığım gibi, bunların içinde her şey oldu. İktidar tarafından en ufak bir utanma belirtisi göremedik biz. Hiç. Biz bunu yapamadık. Son. En son iş o kadar saçmalaştı ki artık. Herhalde ulan bunlar oldu, bir de tüy dikelim bu eksik kalmasın denilmiş olmalı ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı öyle bir saçmalığa imza attı ki sanırım şu bir yılı onunla bitirmekte fayda var. Kendisinin beraberindeki insanların bir gün içinde aşıyı nasıl olduklarını herkesin tartıştığı, sonra tartışmalarının yasaklandığı bir iklimde çıkıp ben sıramı bekleyeceğim kardeşim, ben sıramı bekleyeceğim, vatandaşım ben sıramı bekleyeceğim dedi diyen bir insana, ana muhalefet partisi genel başkanına dedi ki hani sıranı bekleyecektin, gittin aşı oldun, niye oldun? O da dedi ki çünkü sıram geldi. Ama bunu o demin dediğim lebalep kongre salonlarının içindeki AKP'liler ayakta alkışladılar. Ayakta alkışladılar. Çok güldüler, çok eğlendiler. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yeni bir kötülük olarak anlattılar. Bugün bu yayının yapılma gerekçesi sadece ama sadece bir hafıza tazelemesiydi. Çünkü biliyorum ki virüslü yılın içinde, geçirdiğimiz bir yılın içinde pek çok şeyi unuttunuz. Pek çok şey yeni dertler çıktığı için eskileri unutuldu, geride bırakıldı. Ama unutmamamız gerekiyor. Çünkü virüsle mücadele ederken zaten çok büyük bir bölümünde yalanla da mücadele etmek zorundayız biz. O zaman gerçeği hatırlayacağız kardeşim. Hatırlayacağız. İçinizden bazılarının söylediği gibi dinlerken yoruldunuz belki. Ben çalışırken daha çok yoruldum. Ama yorgunluk değil burada temel motivasyon. Hepimiz buna direnç göstermek zorundayız. Bu yalanın karşısında durmak zorundayız. Bu ülkenin Sağlık Bakanına istifa etmelisin demek zorundayız. Çünkü beceremedin, çünkü çuvalladın, çünkü gözünün önünde siyaseten birlikte yürüdüğün insanların yaptığı kötülüğü görmezden geldin. Ağzını açmadın, açamadın demek zorundayız. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanını istifaya çağırmak zorundayız. Çuvalladın, seni sallayan yok. Hiç kimse senin ne düşündüğünü umursamıyor. Sana talimatlar veriliyor, sen yönetiyormuş gibi yapıyorsun demek zorundayız. Çünkü demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Bu suç falan değil, emin olun. Suç falan değil. Demokrasilerde iktidarlar gelir, iktidarlar gider. İktidarları değiştiren, oy veren insanlardır. Çünkü sandık temeldir. İnsanlar seçimde tercihlerini özgürce yansıtırlar sandığa. Özgürce tercih ettikleri gibi, özgürce tercih etmediklerini de söyleme hürriyetine sahiptir herkes. Sağlık Bakanı'nın da, Milli Eğitim Bakanı'nın da istifa etmesi bu yüzden gereklidir. İstedim ki bugün bu gerekçenin altını bir parça dolduralım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, ama şu anlattıklarımın içinde sizi ilgilendirmeyen tek bir parça gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü biz burada hayatımızı konuşuyoruz. Doğru, siyasi tercihlerimiz çok farklı bizim. Hayata başka yerlerden bakıyoruz. Başka partilere oy atıyoruz. Bazıları sallamıyor, siyasete inanmıyor. Hakkı. Kimse bir şey diyemez ki. Anayasal güvence altında oyaklarımız var bizim. Siz hangi partiye oy veriyorsanız, hangi lidere oy veriyorsanız en az benimki kadar muteberdir oyunuz. Ama Türkiye'nin geniş, âli çıkarları, âli menfaatleri için yan yana durmak zorundayız. Bu da en azından ölmemek böyle bir çıkar olsa gerek diye düşünüyorum. Onun için bu kadar konuştuk. Bu yayın sürsün. Çünkü bunlar, bu yayınlarda konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor kardeşim. Ben bu yayını nasıl desteklerim diye düşünenler, işte böyle destekleyebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal'ın yazın. O yandaki büyütece bir zahmet bir dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Şimdi şu abone ol düğmesi sadece burada yok. Aynı zamanda unsalunlu.com.tr adresinde de var. Bir tek mail adresiyle bu kanala abone olarak ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim kardeşim. Yalakaların soru sormadığı, insanların birbirinin karşısında sadece takla attığı, muktedire soru sorarken insanların koltuğun ucundan kıçları yere değecek kadar indikleri bir düzene mahkum değilim. Ben seçerim diyorsanız lütfen abone olun bu kanala. Çok basit, bir tek mail adresi. Bir de şu yukarı doğru bir baş parmak hareketi var YouTube'da. Beğen tuşu. İşte o son derece önemli. Çünkü onu da tıklarsanız, o beğen tuşunu, o zaman şu olacak hepimizin açısından. YouTube bu yayınları başkalarına da tavsiye edecek. Abone oldunuz. Yan tarafta bir de küçük zil var. Ona da dokunacak olursanız eğer, YouTube yayın başlamadan size haber verecek. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi isterseniz kullanacağınız bir düğme. Nasıl kullanacağınızı YouTube'daki açılış sayfamda kısa bir video ile anlattım ama unsalunlu.com.tr'de de var aynı düğme. İsterseniz bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz önemli kelime burada. Çünkü istemezseniz ilk gününden beri parasız olan bu yayınların son gününe kadar parasız olacağını da aklınızdan çıkarmıyorsunuz demektir. Vermek zorunda değilsiniz. Bütün bunların dışında bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.